Ayrım 17.
Almanın her meseleyi bir düşünce disiplini içinde ele alışını daima takdirle ve ibretle izledi. Halit Bey kendisini yavaş yavaş yakından tanıdığı birine benzetmeye başladı. Zaman zaman evlerinde misafir ettiği dayısının, hukukçu arkadaşının, her vesileyle her konudaki tartışmayı bir düstura oturtmaya çalıştığını hatırladı. Üstelik bu işi iyi başarıyordu. İttihatçıların, itilafçıların zaafından yararlanarak seçimi aldıklarında, gazetelerde yapılacak şeyleri sıraladıkları zaman evde bir sevinç dalgası dolaşmıştı. Annesi bütün söylenenlerin yapılacağı ümidini muhafaza eden bir iyimserlik içindeydi. Hukukçunun gülerek sofraya bir bomba düşürdüğünü hatırlıyordu. Siyasetçilerin her şeyi bir telaffuzdur. Bunu taahhüt sayacak aptallık sadece Osmanlı'da vardır. Daha sonra aynı hukukçunun annesinin piyanoyla çaldığı Rumeli türkülerine refakat eden Davudi sesinde bir Osmanlı iftiharının teşhirini görmüştü. Bu orta boylu, tıknaz, iri gözlü, kalın dudaklı adamın aptallık diye suçladığı Osmanlı kadrosunun iftiharını haykırırken nasıl baba yiğit tavırlar takındığını hatırlıyordu. Ufak bir saygısızlık imasına tabancasını çekecek kadar çeteci karakteri gösteren vatanperverliği vardı. Parmaklarına bakmış, bir silahın tetiğine dokunmuş gibi katı ve mahir bir hazırlık fark etmişti. Bu hantal görünüşlü adam, insanları sürekli şaşırtan maharetler içindeydi. Kendinden beklenmeyen çeviklikle annesini piyanonun başından alıp sandalyeye kendisi oturtmuştu. O gün Rumeli türküleri yerine Mersailles'i çalmaya başladı. Parmaklarındaki sertlik gitmiş, yerine bir küçük kumrunun avuçtan uçarken kanat çırpışındaki o yumuşak özgürlük isteği gelmişti. Mersailles bitirince sözlerini tamamladı. Biz imalar içinde büyüdük. Bu nesil taahhüt ahlakının ifasıyla, icrasıyla yetişecektir. Şimdi o imalarla, kinayelerle büyümüş neslin göz göre göre ihmal ettiği Trablusgarp'ta beklenen sorumlulukları vardı. Acaba bu sorumlulukları yerine getirecek kadar güçlü yetiştirilmişler miydi? Bunu Trablusgarp'ta görecek, gösterecektiler. İlk örneğini denizaltıdan indirdikleri 30 ton ağırlığındaki mühimmatın karaya çekilmesinde gösterdiler. Yerli milislerden oluşturulan bir grup, kayıklarla bu mühimmatı deniz altından alıp karaya taşıdılar. Gökyüzünde adamı kavuran bir güneş vardı. Hiçbir er en ufak bir yorgunluk ve bıkkınlık hissi göstermedi ve mühimmatı karaya çıkararak gösterilen yerlere istiflenmesini başardılar. Bu kadar kısa sürede bu kadar ağır mühimmatı istenen düzgünlükte tahliye edip yerleştirmeleri ancak iman gücüyle olabilirdi. Bu imanı göstermek için eratın birbirleriyle adeta yarışır gibi gayret gösterdiklerini bir iftihar gibi hissetti. Halit Bey Libya topraklarında daha ilk seyrettiği manzaradan etkilenmiş ve bu imanı annesinin her gece kendisine üflediği duaların manevi rüzgarında duymuştu. İyi talim, iyi silahla bu eratı her cephede düşman üstüne sürüp istenen başarıyı sağlayabileceklerine inandı. Yerli milislerin vatan savunmasında gösterdikleri itina ve duyarlılık mutlaka teslim edilmesi gereken bir haktı. Her an şehit olabilecek milislerin macerasını bir İslami cihadın menkıbe yaratmış mücahitleri gibi takdirle ve hayranlıkla izliyordu. Libya'ya ayak bastıkları ilk gece kendini yorgun, hatta bitkin hissetti. Kalbinin üzerinde hoşlanmadığı bir ağrı belirmişti. Önceleri bu durumu denizaltıda geçen 1,5 aylık seyahatin yol yorgunluğuna verdi. Ancak ağrılar geçmiyor, aksine şiddetleniyordu. Ağrıları romatizma görüntüsündeydi. Fakat ateşi dayanamayacak dereceye yükselmişti. Bir hummayla yanıyordu. Böyle 20 gün kadar ateşler içinde kıvranmış, romatizma ağrılarının zayıf düşmüş vücudunda kendini pek zalimane göstermiş ve Halit Bey'i dayanılmaz acılar içine itmişti. Civardaki İtalyan hekimlerinden biri getirilmiş ve Halit Bey'i muayene etmesi istenmişti. İtalyan hekim uzun ve dikkatli muayeneden sonra taviz vermeye yanaşmayan, sert fakat samimi bir lisanla hastalığını tebliğ etti. Kumandan, sizde hipertrofi hastalığı teşhis ettim. Doktor sadece teşhisini söylemekle yetinemedi. Aksine daha ileri giderek eseflerini de ifade eden bir cesaretle sözlerine devam etti. Bu kadar genç yaşta bu hastalığa duçar olmanıza esef ediyorum. Afrika ikliminin zor şartlarında kalmanızı hekim olarak uygun bulmadığımı bilmenizi isterim. Bu durumu resmi rapor olarak komutanınıza da bildireceğim. Doktor gerçekçi adamdı. Halit Bey'in gözlerinde nadir rastlanan bir hastalığın ilk emaresini gördüğünü de ifade etmekten geri kalmadı. Komutan, gözlerinizde de pek nadir rastlanan Bazov hastalığı var. Bunun tedavisine hemen başlamanızı, hatta ilk fırsatta memleketinize dönmenizi tavsiye ederim. Doktorun koyduğu teşhis, kalbinin büyümüş olmasıydı. Ayrıca gözlerinde denizaltıdaki sıkıntılı ve rutubetli hayatın yarattığı bir göz hastalığının başlaması da bu sıkıntının cabasıydı. Hekim olarak belki üzgündü ama teşhisi koyarken fevkalade metin bir hali vardı. Yılları cephelerde geçmiş, yüzlerce, binlerce askerin tedavisini üstlenmiş bir uzman hekimin bu kadar katı bir lisanla konuşmasını ayıplamamak gerekir, diye düşündü. Askerlik terbiyesinde yetişmiş olanların ihmalkâr tavırlarının getirdiği umursamazlığı, korkutucu bir dile dökmesi bir tecrübenin ürünü olabilirdi. Halit Bey bu ifade tarzını yadırgamadı. Aksine çok faydalı ve isabetli buldu. Zira içinde bulunduğu durumun gerçekten hekimin söylediği kadar sıkıntılı ve tehlike verici olduğunu hissetmişti. Teşhisini ister Halit Bey'e, ister komutanlık makamına bildirmiş olsun, değişen bir durum olmayacaktı. Bir görevle gelmişti ve bu görevin üstesinden gelecek sorumlulukla yetiştirilmişti. Dayısının hukukçu arkadaşının bir düstur belirtir gibi her tartışmayı yönlendiren ağır ve emredici üslubu yine karşısına çıkmıştı. Bu nesil ifalarla, icralarla yetişecektir. Halit Bey bu sorumlulukla uzak illerde şeyh çocuklarını yetiştirecek ve bu iddialı delikanlıları vatan için yapacakları mücadeleye hazırlayacaktı. Trablusgarp'ta milisler birbirinden çok uzakta açılmış 3 ayrı cephede İtalyanlarla savaşmaktaydı. Akdeniz sahili boyunca uzayan ve geniş bir cephede ve doğu kesiminde Naib-i Sultan Şeyh Senussi Hazretleri, orta kısmında Mısırata ve Humus bölgesini kapsayan merkez cephede Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa, Garp cephesi ve Trablusgarp'ta İshak Paşa komutanlık görevlerini üstlenmişlerdi. Halit Bey'e özel olarak verilmiş yazılı emirde, Orta Cephe'de, Humus ve Mısırata'da evladı meşayih denilen şeyh çocuklarını yetiştirmek için bir mektep kurması belirtilmişti. Bunun için Mısırlı eşraf çocuklarının subay yetiştirilmeleri için kurulmuş okulun müdürlüğüne tayin ediliyordu. Kendisine verilen emri Enver Paşa ile Yakup Cemil birlikte imzalamışlardı. Emrin kenarına Enver Paşa el yazısıyla bir özel rica eklemişti. Halit Bey, kendinize iyi bakınız ki size teslim edilen genç Müslümanları vatanlarına hizmet edecek birer cengavere dönüştürebilelim. Bu temenni ve emniyet içinde gözlerinizi öpüyorum. Halit Bey'in öpüleceği söylenen gözleri artık en ağır biçimiyle bir hastalığın pençesine düşmüş ve kısa sürede hastayı güçsüz bırakmıştı. Nevber Hanım, Kumkapı'daki evinden çıkarken hangi yolu izleyeceğini henüz bilmiyordu. Yakup Cemil bir gece evvel, ben söyleyinceye kadar nereden gideceğini kimse bilmeyecek, demişti. İttihatçıların gözü pek fedaisi Yakup Cemil'in karısı olmak kolay değildi. Bütün İstanbul'un gözünü korkutan bu hızlı ve haşin tetik, evinde bir sevdalı erkek duyarlılığıyla her ihtimali dikkate alıyor ve her imkanı en geniş ölçeğinde nasıl sunabileceğinin telaşlı lezzetini yaşıyordu. Sabah namazına birlikte durdular. Yakup Cemil'in secdeleri zordu. İri gövdenin alnını zemine koyacak inişleri kalkışları vakit alıyordu. Nevber Hanım ahenkli namaz kılmanın hazzını evlendikleri ilk günden beri sürdürüyor ve Yakup Cemil'in yokluğunda da aynı tempoyu devam ettiriyordu. İttihatçıların önemli meselelerinin halli için görevlendirildiklerinde günlerce uzakta olsa bile Nevber Hanım efendisinin namazı nasıl kıldığını gözlerinin önüne getirir ve onun ağır aksak temposuna aynen uyarak ibadetini yapardı. Namaz bitince Nevber Hanım çayı bardaklara koydu. İlkini Yakup Cemil'e uzattı. Hala hangi rotada gideceğinin bilgisini almamıştı. Yakup Cemil giyindi. Nevber'in gözlerine baktı. Delikanlı yüreğinin en derin izlerinde bu kadının kaç yıllık olgunlaşmış derin sevgileri vardı. Ellerini tuttu. İri gövdenin beline doladı. Nevber Hanım sarıldığı erkek sıcaklığını ta içine sindirdi. Öylece kalmak istiyordu. Yakup Cemil karısının ellerini yüzüne sürüyor, şükran duygusuyla mutluluğunun uzamasını istiyordu. Duyguları bütün vücudunu sarmıştı. Senin gibi bir nimeti bağışladığı için her gece Allah'a şükrederim. Sen olmasaydın eğer ben kim bilir nerelerde sürünürdüm. Nevber Hanım diz çöktü. Yakup Cemil'in ellerini alıp öptü. Bir şükran duygusu taşır gibi önündeydi ve kalkamıyordu. Yakup Cemil onu olanca hızıyla kaldırdı. Kapıda bir mülazım var. Beşiktaş taraflarını biliyormuş. O götürecek seni. Nevber Hanım tekrar ellerini öptü. Ne olur kendine dikkat et. Yakup Cemil bir akıbet kehanetinde bulunur gibi hayata boş veren kaygısızlık içinde gülüyordu. Korkma. Beni düşmanlarım değil, dostlarım kurşunlayacaklar. Nevber bir türlü ayağa kalkmak istemiyordu. Secdeye varmış gibi dua ediyordu. Ya Rabbi, bütün hırsını benden al, efendime dokunma. Yakup Cemil gülüyordu. Aslında içi ağlayan bir adamın çehresindeki beceriksizliği gülüyordu. Nevber'i tekrar kucakladı. Bu kere sözlerinde kesinlik vardı. Bu kesinlik nişancı keskinliğinin iftiharıydı. Usta olmadan önce ağır işçiydim. 12. Gel otur yanıma hallerimi söyleyeyim. Gesi Bağları, Kayseri Türküsü. Mektep olarak kullanılan bina İtalyanlar tarafından inşa edilmiş eski gümrük deposuydu. Mektebin etrafı kalın ve yüksek bir duvarla çevrilmişti. Nizamiye kapısı iri, kalın ve fevkalade güzel demir işçiliğiyle süslenmiş muhteşem bir sanat eseriydi. Yan yana inşa edilmiş iki binanın bir tanesi büyük ve geniş çatılıydı. Geniş cephesine güneşe karşı korunmak için az fakat ışık ihtiyacını karşılayacak sayıda pencere yerleştirilmişti. Odalar güneşin seyrine göre dört tarafından yeterli ışık alacak şekilde yerleştirilmiş, ancak yakıcı ve tahammülü imkansız bir sıcaklığın birikmesine meydan vermeyecek boyutlarıyla bu sıkıntıyı ortadan kaldırmıştı. Binanın önüne hurma ağaçları dikilmişti. Henüz boyatmamış ağaçların cılız gövdelerinde yeşermeye başlamış bir dal bile özledikleri yeşillik ve serinlik hissini veriyordu. Okulun giriş katının tam ortasında normal boyutlarda yapılmış cümle kapısı vardı. Kapıdan girildiği anda bir sevimli serinlik insanı karşılıyordu. Girişteki geniş sofanın dört bir yanına kırmızıya boyanmış su dolu kovalar yerleştirilmişti. Yangına karşı tedbir olsun diye konulmuş kovalardaki sular hızla buharlaşıyordu. Ekim ayı olmasına rağmen sıcaklık dayanılmayacak noktadaydı. Binanın dışında yaşını başına almış bir hurma ağacı boyunu uzatmış, neredeyse çatıya kadar yükselmişti. Müdüriyet odası binanın güney cephesindeydi. Küçük pencereden bakıldığında o yaşlı hurma ağacı görülüyordu. Mütevazı eşyayla döşenmiş odada ceviz bir çalışma masası vardı. Bu masa İtalyan ustaların elinden çıkmış bir sanat eseriydi. Çok eskiydi ama çekmeceleri, kilitleri imal edildiği günün rahatlığı ve tazeliğiyle duruyordu. Bu masayı yıllar önce her kim kullanmış ise evlat beşiğini saklayan genç bir anne hassasiyetiyle korumuş, bir yanının zedelenmemesine itina göstermişti. Her çekmecesi bir tek anahtarla açılıyordu. Tek bir yeri kilitlendiği zaman masanın bütün çekmeceleri bir kasa emniyeti vermiş gibi sahibinin sırlarını ve evrakını muhafaza ediyordu. Pirinç anahtarın her yanı önceden ovulmuş ve pırıl pırıl haliyle yeni sahibi için bir meşin muhafazaya konulmuştu. Masanın üzerinde yine İtalyan yapımı çok şık bir yazı takımı duruyordu. İyi bir meşe gövdesine özenle yerleştirilmiş kristal mürekkep hokkaları, sevimli bir vuslat hissiyle ahşabın yüreğine gömülmüştü. Kristal havuzlardan bir tanesine mavi, diğerine kırmızı mürekkep konulmuştu. Küçük kesilmiş not kağıtlarının üzerine uçmasınlar diye yumruk biçiminde bir kristal daha yerleştirilmişti. Fazla mürekkebin emilmesi için kurutma kağıtlarının sarıldığı topuzlu kurutucu sanki hiç kullanılmamış gibi tertemiz duruyordu. Anlaşılan yazı takımının her parçası bugüne kadar itinayla korunmuş ve bir zarara uğramaması için özen gösterilmişti. Halit Bey'in masası duvara dayalıydı ve üzerinde bir manyetolu telefon duruyordu. Odanın hemen yanında uyuması için bir yatak serilmişti. Eğitime ilk başladıkları gün yerli milis kuvvetlerinin komutanları, çocukların itibarlı velileri ve Türk subaylarıyla birlikte bir merasim düzenlendi. Zabit mektebi öğrencileri başlarında mantar şapkaları, ellerinde tüfekleri ve sırtlarında kalın kumaştan yapılmış üniformalarıyla misafirlerin, davetlilerin ve komutanların karşısında dizilmişlerdi. Önce güzel sesli bir yerli fedai Kur'an okudu. Bu ses günlerce zahmet çekerek İstanbul'dan gelmiş subayların yüreğinde inanılmaz heyecanlar yarattı. Gözlerine bakıldığında utancından başını öne eğecek kadar tevazu ve saygısı büyük bu dev gibi adamın yüzüne ve içine hangi kudret böyle bir cesaret ve samimiyet yerleştirmişti? O ne mükemmel tilavet maharetiydi. Bakara suresinden okuyordu. Kıblenin Kudüs'ten Mekke'ye çevrilişinin müjdesini veren ayetin gönül titreten huzuru hemen fark ediliyordu. Bütün dinleyenler huşu içindeydi. Halit Bey önceki gece bu iri yarı adamın yine bir serin hurma ağacı altında Kur'an okuyuşunu dinlemişti. O geceki okuyuşu sanki bütün ümitlerin bir cam fanusta toplanıp açılınca herkesin yüreğine konacak kelebekler biriktirdiği hissini veriyordu. Trablusgarplı fedai, şeyh çocuklarının savaş için eğitileceği bu okulda Hazreti Muhammed'in en sıkıntılı anında Allah'ına yalvardığı günlerin ıstıraplı fakat kurtuluş bekleyen sabırlı anlarını hatırlatıyordu. Önceki gece Ali İmran suresinin Bedir Savaşı sırasında nazil olan ayetlerinin sanki o günü yaşıyormuş gibi seslendirmişti. İslam'ın bu en muhteşem zaferini konu alan ayetlerde yeni bir Bedir gururu yaşanacakmış gibi duygu ve cesaret yüklüydü. Tevhid dinin bir avuç kahramanı Allah'ın inayetinde her gazaya hazır olduğunu anlatıyordu. 13. ayeti okurken duyguların doruğa yükseldiği artık gizlenemez haldeydi. Karşı karşıya gelen ve biri Allah yolunda dövüşen, diğeri kafir olan iki tarafın halinde herkese ibret vardır diyen ayeti dinleyenlerin gözlerini ıslatmıştı. Kur'an okuyan fedainin bu sureyi ve bu ayeti seçmesini bir rastlantı saymak mümkün değildi. Belli ki bu konuların inceliğini ve derinliğini bilen birisiydi. Merasim bittikten sonra Halit Bey çalışma odasına çekilmişti. Pencereden dışarıyı seyrediyordu. Hem kendine hem de iklim koşullarına meydan okuyarak baş kaldırmış olan hurma ağacına bakıyordu. Akşam çökmüştü. Ağacın dibine uzanmış tek bir kişi vardı. Sırtını hurmaya dayamış ve iri gövdesini mümkün olduğu kadar gölgeye sığdırmaya çalışmıştı. Halit Bey uzaktan kim olduğu fark edemiyordu. Ama iri gövdeden bugün merasim sırasında Kur'an okuyan fedai olduğunu anladı. Fedaiyi sürekli olarak o ağacın altında görüyordu. Ama o güne kadar ilgilenmek için bir sebebi olmamıştı. Uzun süreden beri bu ağacın gölgesinde oturan fedainin zaman zaman o ağacın altında uyuduğunu bile fark etmişti. Emir eriyle çağırtmak istedi. Okul binasının giriş kapısından içeri girilince büyük taş binanın verdiği serinlik vardı ki yüz surma ağacının gölgesinden daha geniş bir ferahlık verirdi. Dışarıda kavrulacağı yerde böyle bir serinlikte kalmanın daha uygun olduğunu düşündü. Emir erine ağacın altındaki fedainin çağrılmasını söyledi. Emir erinde bir koruyucu tavır dikkat çekiyordu. Emir eri sanki suç işlemiş ve cezalandırılacakmış endişesiyle fedayı korumaya çalışıyordu. Cesaretini toplayıp sordu. Bir kusurum mu oldu kumandanım? Sadece daha serin bir yere sığınmasını söyleyince emir erinin yüzünde rahatlama belirdi. Boş verin kumandanım, o böyle çok daha rahattır. Kim bilir şimdi kafasından neler geçiyordur. Emir erinin anlattıklarından durum aydınlığa kavuştu. O iri yarı fedai, emir erinin çocukluğunun geçtiği köyün imamıydı. Onu bir basit köy imamı gibi değil, bir din filozofu gibi takdim ediyordu. Bilgisinin genişliği karşısında Bingazi, Homs, Mısır Ata hocalarının bile parmak ısırdığını anlatıyordu. Bu anlatışta aynı köyden çıkmış olmanın iftiharı da vardı. Sıcağa rağmen Halit Bey aşağı indi. Okul kapısından çıktığı andan itibaren fedai ayağa kalktı. Sanki sırf kendisiyle konuşmak için geldiğini hissetmiş ve önlem almıştı. Yanında emir eri olduğu halde hurma ağacının altına doğru yürüdü. Doğrudan konuya girdi. Önceki gece Ali İmran suresinin Bedir Savaşı ile ilgili ayetini okumasını çok ilgi çekici bulduğunu söyledi. Yüzünün hatları değişti. Amacının fark edilmiş olmasından son derece mutlu olmuştu. Gözlerindeki ışıklardan bunu fark ediyordu. Fedai Halit Bey'in elini öpmek istedi. Kur'an'ın ayetler ve olaylar bağlantısındaki bilgileri ve Bedir Savaşı'nın değeri hakkında bilgili olması Fedai'yi etkilemişti. Fedai küçük bir köy imamı değil, çok iyi din eğitiminden geçmiş fevkalade bilgili bir din adamıydı. Vaktini gölgede geçirmesi fakat kendisine ihtiyaç olduğu anda hizmete koşmaktaki ciddiyetiyle bu fedai sanki Ashab-ı Suffa'nın mübarek çehresiydi. Halit Bey iltifat etmek istedi. Ashab-ı Suffa'yı hatırlatan görünümü olduğunu söylediğinde hem hayreti hem memnuniyeti arttı. İstanbul'dan gelmiş genç bir subayın bu hususları bilmesini hayretle izliyor ama bunları bilen birisini görmüş olmasını memnuniyetle karşılıyordu. Bu memnuniyetle telaşa kapıldı. Halit Bey'e sigara ikram etmek istiyor, neler yapabileceğini araştırıyordu. Tam bir Ashab-ı Suffa örneğiydi. İkram edebilecek hiçbir şeyi yoktu. Bir ara hurma dalları arasından yol bulup yüzüne düşen akşam güneşinin Halit Bey'i rahatsız ettiğini görünce karşısına dikildi. O muhteşem gövdeyle güneşe engel oluyor, Halit Bey'in yüzüne düşen ışıkların rahatsız etmesini engelliyordu. Fedai'nin ismi Seyyid Kaşif'ti. Göründüğü veya sanıldığı gibi basit bir köy imamı değildi. Senusi zaviyelerinde çok iyi dergah eğitiminden geçmişti. Cebeli Ahsar ve Bingazi zaviyelerinde eğitim gördükten sonra köyüne dönerken İtalyanların zulmüyle karşılaşmış ve mücadele etmeye karar vermişti. Herhangi bir askeri disiplin içinde yetişmediği için milislere katılmaya ve şeyhinin ülkesini, namusunu ve onurunu korumaya yemin etmişti. Halit Bey, Senusi tarikatının özelliklerini Fedai'den öğrenmeye çalışıyordu. Fedai'nin yaşamında şeyhe olan mutlak itaat hemen dikkat çekiyordu. Bu itaatin temel ilkesi, Senusilik tarikatındaki ihvan kavramından alıyordu. İhvan kavramı bir cemaat kardeşliğiydi. Bu kardeşlik yardımlaşmayı ve dayanışmayı dini bir ilke gibi kutsallaştırıyordu. Bir cuma gecesi içtimadan sonra emir eri Halit Bey'in etrafında telaşla dolaşıyor, söyleyecek bir şeyi olmasına rağmen bir türlü cesaret edip açıklayamıyordu. Böyle bir tedirginlik içinde olduğunu görünce Halit Bey meraklandı. Daha fazla rahatsız etmemek için derdinin ne olduğunu sordu. Emir eri saygısından hiçbir şey kaybetmeksizin Halit Bey'i akşam yemeğine davet etti. Şaşırdı. Okulda askeri merasim ve disiplin içinde yemek yenmekteydi. Böyle özel bir yemek davetine mana veremedi. Ne yemeği olduğunu sordu. Emir eri sesini yükseltti. İhvan meclisi. Halit Bey duraksamadan geleceğini söyledi. Akşama yakın saatlerde hazırlığını tamamladı. Pencereden dışarısını seyrediyordu. Hurma ağacına bakmak Halit Bey için vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmişti. İlk defa o gece hurma ağacının altının çok kalabalık olduğunu gördü. Akşam namazı için bir araya gelmişlerdi. Milis askerleri, bazı Trablusgarplı erat ve görevliler, bazı öğrenciler hurma ağacının altına yerleşmişlerdi. Okul komutanı olarak aralarına doğru yürüdü. Akşam ezanı okunmuştu. Namaza durdular. Halit Bey saf tutmak için gösterilen yere değil, ilk müsait yere oturdu. Sonra imama uyarak topluca akşam namazı kıldılar. Seyyid Kaşif'in büyük itibar ve saygıyla karşılandığını fark etti. Bütün cemaat Kaşif'i saygıyla izliyordu. Namaz bittikten sonra Kaşif yeniden Kur'an okudu. Birlikte yemek yendi. Sofra mütevazı idi. Daha sonra Senusi tarikatının usullerine uygun biçimde merasim yapıldı. Bu çok özel bir geceydi ve asla askeri disiplin dışına çıkan bir noktası olmamıştı. Çizmelerini çıkarırken emir eri hurma ağacının altında oturup oturamayacakları konusunda Halit Bey'den izin istedi. Böyle bir izne niye ihtiyaç duyduklarını dahi sormadı. elbette oturabilirsiniz. Gülistan Hanım namlı hafızı ziyaret için gelecek haberi bekliyordu. Cihan Numa'nın mülazımı geçerken su içmek istemiş ve Gülistan Hanım'ın evine uğramıştı. Mülazım talihli adamdı. O gün için Batum usulü ballı çörek ile İstanbul usulü aşure pişirilmişti. Önce hasret kaldığını söylediği Batum çöreklerini yemiş, sonra aşuresini kaşıklamaya başlamıştı. Sözlerine hiçbir esrarengiz mana katmadan olduğu gibi aktardı. Sizin oralara gitmenize gerek yokmuş. Mülazımın oralar dediği, herkesin gözlerinden uzak tutulmak istenen Piyale Paşa Meclisi ile Feriköy'deki dükkandı. Namlı hafız her ikisinin de sorumluluğunu üstlenmiş ve hiçbir aksamaya fırsat vermeden gerekli hizmetleri sunmuştu. Gülistan Hanım oğlu Libya'ya gittikten sonra yalnızlık hissetmiş ve yapabilecek çok şeyi olduğu inancıyla Nevber Hanım'a açılmıştı. Doğru yolda olduğuna inanıyordu. Nevber Hanım'a anlattığı niyetlerinin hemen Yakup Cemil'e aktarılacağına emindi. Yakup Cemil'i ilk gördüğünde etkilenmiş ve içinde sıcak saygı duyguları geliştirmişti.